من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugünkü ders konumuz nebevi siyasette inanç hürriyetidir. Nebevi siyaset kelimesini şunun için kullanıyoruz. Allah'ın nebisi olarak Muhammed Aleyhisselam insanlara karşı nasıl davranmış? Şimdi Medine-i Münevvere'ye bakıyoruz. Medine'de Kur'an-ı Kerim'in şahitliğiyle Medine ve çevresinde kafirler var, hem de çok aşırı derecede kafir. Münafıklar var, samimi müminler var. Bunlarla ilgili yapılması gereken işleri Cenab-ı Hak çok net bir şekilde bize bildiriyor. Ve Resulullah da onu uygulamış. İşte Mekke'ye karşı tavrı var. Ondan sonra Hayber'deki Yahudilere karşı tavrı var. Medine'nin içerisindeki Yahudilere karşı tavrı var. İnsanlarla ilişkilerde insanların inançlarına göre mi onlara davranıyor? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir de yöneticilik özelliği var. Yani Medine'nin hakimi. Ordu komutanı olarak hareket ediyor. Fetihler yapıyor. Dolayısıyla Allah-u Teala onu bize her konuda örnek olarak da gösteriyor. Tabii ki onun örnekliği Kur'an-ı Kerim'i uygulamasıyla ortaya çıkıyor. Allah-u Teala'nın onu emrettiği insanların arasında Allah'ın kitabıyla hükmetmesidir. Estağfirullah ve en yahkum beynehum bima enzelallah. Aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Maide suresi 47 olacaktı galiba. Şimdi onun örnekliği Allah'ın indirdikleriyle hükmetme şeklinde. Ama biz tabii hepimiz biliyoruz ki din Abbasilerden sonra tamamen çığırından çıkarıldı. Tanınmaz hale getirildi. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin uyguladığı o hürriyet ortamı. Adem aleyhisselamla Havva validemiz ve yanında bulunan iblis üçü birlikte o şeyden, o bahçeden çıktıkları zaman Allah-u Teala şöyle demişti. Bakara suresinin 38 ve 39. ayetleri قُلْ نَهْبِتُوا مِنْهَا جَمِيعًا. اِهْبِتُوا çoğuldur. Arapçada çoğul en az üç kişi olur. O üç kişi Adem, Havva ve beraberinde bulunan İblis. Yani bu hitabın İblis'i kapsamaması mümkün değil. Oradan hep birlikte çıkın. Peki tamam. فَاِمَّا يَئْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا. Size benden bir rehber gelirse. Mesela Allah-u Teala bu surenin başında diyor ki ذَلِكَ الْكِتَابُ هُدَنْ لِلنَّاسِ. Bu kitap هُدَنْ لِلْمُتَّقِينَ. Bazı yerde هُدَنْ لِلنَّاسِ geçiyor ama başta هُدَنْ لِلْمُتَّقِينَ. Yani huda bir rehber. Yani Allah'ın kitabı. Benden bir kitap size gelirse. فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ. Henüz Adem Allah'ın nebisi olmamış. Hanginiz Adem, Havva, İblis, hanginiz benim bu hidayetime uyarsanız فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ. Üzerlerinde bir korku olmaz, üzülecek de değillerdir. Yani dünyayı da mutlu yaşarlar, ahirette de mutlu olurlar. Peki وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا. Kim bu gelen hidayeti, bu rehberin üstünü örter? Adem ayet okursunuz, bana ayet okuma der. Sen öyle diyorsun ama kardeşim bizim bir geleneğimiz var. İşte ben falan mezheplerim, ben filan tarikatlarım. Allah'ın ayeti ikinci planda olur, üstünü örter. Ve kezzebu ve de yalan söylerler. Yani doğru olduğunu anlıyor. Yalan söyleyerek üstünü örterse Ulaike ashabunlar. İşte cehennemlik olanlar onlardır. Yani kendisine bir şey anlatacaksın. Tebliğ götüreceksin. O anlayacak, ondan sonra üstünü örtecek. Onun için mesela Mekkeli müşrikler, önce Allah'ın kitabı kendilerine tebliğ ediliyor, anlıyorlar, sonra üstünü örttükleri zaman kafir oluyorlar. Evet, niye müşrik diyoruz? Tamam, onların yaptıkları şirk ama birçoğu o yaptığı şirkin farkında değil. Bazı şirk çeşitleri vardır ki anlamak kolay değildir. İşte bugün mezheplerin %100 şirk olarak ortaya koyduğu birçok husus var ki biz onları yıllarca İslam'ın hükmü zannettik. Ama doğru olduğunu öğrendiğimiz andan itibaren onlardan uzaklaşınca oradan kurtulmuş oluyoruz. İşte şimdi bugün bu konu üzerinde bir başka açıdan duracağız. Evvela Fatih Hoca'dan şu Kur'an-ı Kerim'deki din hürriyeti konusu ne? Bakın buradaki bu ilk şey verilen emirde kim bu rehbere uyarsa önce bir tebliğ yapılacak. Yani hani önce kanunu koyarsınız adamı sonra sorumlu tutarsınız. İşte Allah önce kitap gönderir. Karşı tarafa o hükmü tebliğ eder. O da meseleyi anlar, kavrar, üstünü örter. Sırf örtmekte değil, yalan söyleyerek örter. Yalan söyleyerek örterse bu kafir olur. O zaman demek ki kafirlik şuurlu bir eylem değil mi? Bilmeden yapılacak bir şey değildir. Onun için Kur'an-ı Kerim'i tebliğ etmediğimiz kişilere kafir demeye, evet Kur'an'a göre kafirdirler ama onlara kişisel olarak kafir hükmü altına sokmaya bizim hakkımız yok. Önce bir tebliğ edelim. Ondan sonraki tavırlarına bakalım. Evet Fatih Hoca, bir dinleyelim bakalım biz.
Şimdi Allah-u Teala bu dünyada bizi bir imtihana tabi tutuyor. Pek çok ayette bunu bildiriyor. İmtihana tabi tutuyorsan inanç konusu başta olmak üzere yapıp ettiklerimiz hususunda da bize bir özgürlük vermesi gerekiyor. Nitekim bunu da verdiğini pek çok ayette söylüyor. Mesela Muhammed suresinin 31. ayetinde Allah-u Teala وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِد۪ينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِر۪ينَ وَنَبْلُوَ اَخْبَارُكُمْ Yani şurası bir gerçek ki içinizden mücadele edenleri ve sabırlı davrananları öğreninceye, haberlerinizi ortaya çıkarıncaya kadar sizi zorlu bir imtihandan geçireceğiz. Yani bu bir kesin. Biz imtihana tabi tutulacağız. İmtihana tabi tutulacaksak yapıp ettiğimiz hususlarda bize bir özgürlük verilmesi gerekiyor.
O zaman bak okuduğun ayette bir yer geçti. Hatta ne aleme diye,
evet,
değil mi?
Tabii.
Hangi ayette o?
Muhammed 31.
Muhammed 31. Hatta ne alemenin anlamı ne?
Bilinceye öğrenince.
Biz bilene kadar. Evet. O kim? Allah-u Teala. Peki demek ki biliyor muymuş imtihandan önce durumumuzu? Bu Allah'ın ayeti. Şimdi dikkat ediyorsanız Allah'ın ayetini okuyoruz. Kader inancı diye bir inanç uydurmuşlar. Kur'an-ı Kerim'de olmayan bir inanç uydurmuşlar. O inancı yerleştirmek için kelimelerin anlamını değiştirmişler. Hatta ne alemenin de anlamı yok. O da değiştiriliyor. Adamlara işte kardeşim buyur, Arapça değil mi? Bile bile yalan söyleyerek bu ayetin üstünü örtüyorlar. Niye? Geleneksel kader inancını korumak için. İşte kafirlik bu.
O da imtihan. O da bir imtihan işte hocam.
Tabii. Evet. İşte kafirlik bu.
Yine Ali İmran suresinin 186. ayetinde Allahu Teala "Letüblevünne fî emvâlikum ve enfüsikum ve letesmeûnne minellezîne ötül kitâbe min kablikum ve minellezîne eşrekû ezan kesîra." Yani mallarınız ve canlarınız konusunda yıpratıcı bir imtihandan geçirileceğiniz kesin. Ve devam ediyor ayet. Yani bir imtihana tabi tutulacağımız hususu çok açık. Kur'an-ı Kerim'in onlarca ayetinde bu bildiriliyor.
Yani halde, hiç kimse dememesi lazım ki benim başıma nereden geldi?
Evet.
Onu bıraksan kardeşim. Sen imtihandasın. Bu soruyu niye sordun diye Allah'ı sorgulayamazsın. Sen o sorunun cevabına odaklan.
Şöyle bir soru var bir de. Allah bize mi sordu da imtihan edilmek isteyip istemediğimizi sormadı ki bizi buraya gönderdi.
Evet. Öyle mi? O da gitsin.
Yani sorulmak kendine, da istiyor yani.
Kendine mesela başka bir tanrı bulsun.
Sorması için de önce yaratması lazım yine.
Yani Allah'ı ne yapıyor?
Tamam işte, yaratıp soracakmış. İmtihana tabi olmak ister misin? Evet ya da hayır. İzin ona göre devam ya da izin alacak haşa.
İmtihana tabi olmayacaksa nereye gönderecek?
Herkes aynı seviyede görüyor kendini tabii yaratıcıyı.
Allah'la bir yani haşa evet.
Şimdi buradan sonra bir sonraki adımımız hepimizin bildiği Bakara suresinin 256. ayeti. Bu temel ilkeyi ifade ediyor. La ikrahe fiddin. Yani dinde zorlama olamaz.
Peki bak bu la'ya ne derler Araplar? Nafiye. Buradaki başındaki la, nafiye yani. Onun kapsadığı konuda hepsi o şekilde herhangi bir hüküm olamaz demektir. Evet. La ikraha dendiği zaman ikrahın hiçbir çeşidi olamaz.
Söz konusu dahi olamaz.
Yani. Söz konusu dahi olamaz. Nerede?
Fiddin.
Din konusunda. Peki ben şimdi bakın sizin hepinizin bilgisine göre ben şimdi bir insanı zorlasam inanmadığı halde ben Müslümanım dese kalbinde yok. Sizin bilginize göre hocaların bilgisi değil. Bu adam Müslüman olur mu? Bu konuda herkes ittifak eder değil mi? Tamam. Peki onun kalbinde olanı Allah'tan başkası bilir mi? Kalpten kabul edebilmesi için kendisinin inanması gerekir değil mi? Yani sen istesen de baskı yapamazsın. Yani baskı yapmayın değil, baskı yapsan da olmaz.
Çünkü zahiren öyle görünür.
Daha
İçten
daha kötü olur. Yani sen baskı yapsan da yapamazsın. Din konusunda baskı da yapılamaz. Onu bırak. Ondan sonra mesela ayette vardı. Bir insana şu ölüm tehlikesi olduğu zaman ben inanmıyorum diyebiliyor değil mi? Kalbinde iman varken.
Men kefere billahi min ba'di imanihi. Min ba'di imanihi illa men ukrihe ve kalbuhu mutmainnun.
Bil iman
evet.
Bak
şey Nahil 106 hocam.
Nahil 106 ne diyor orada Allah? Baskı altına sokuluyor. İkrah yine bak aynı kelime. Ukre ikrah altında yani baskı altında adam zor kaldı. Orada kaldığı için tamam ben inanmıyorum diyor ama kalbinde iman var. Peki bu adam kafir oluyor mu ayete göre?
Yok hocam.
En'am 106 mı dedin?
Nahil 106.
Yani Nahil 106 16. sure. Peki bak yani bir adamı ikrahla kafir yapabiliyor musunuz? Ağzından ben kafir olduğum sözü çıkınca kafir oluyor mu? Şimdi bu inanç konusu. Bir de ibadet var. Adama zorla oruç tutturacaksın. Tuttu. Senin rızan için aç kaldığı zaman adamın tuttuğunu Allah oruç der mi? Kim için oruç tutması lazım? Evet zorla namaz kıldır. Ne birisi diyordu işte bir adamın kızını istiyordum. Hangi camiye gittin öğrenim gittim önünde namaz kıldım ki kızını versin. Ya kızını versin diye namaz kıldığın zaman sen namaz kılmış olur musun?
Sadece kızı alabilirsin.
Ya. Şimdi ne oluyor? Yalanına dini alet ediyorsun.
O ayeti ama şu şekilde söylüyorlar hocam. Onu açıklayabilirse Fatih Hoca. Hani la ikrahe fiddin, hani dine giriş konusunda zorlama yok. Yani girdikten sonra diyor, ondan sonrası bize ait. Aynen. Yani ama namaz tabii, falan kılmasın bir görelim yani. Onu yani var mı ayette böyle bir şey? Hani dine giriş yani konusunda ikrah yok diye.
Sen Arapça bilen bir adamsın.
Yok,
yani, bu soru sorulabilir mi?
Alınabilir mi böyle bir şey? Yani dine giriş konusunda ikrah yok. Ama girdikten sonra hele bir ibadetleri yapmasın veya çıkmak istesin bakalım.
Hem bu ayette öyle bir kayıt yok hem de bununla irtibatlı diğer ayetler öyle bir düşünceyi engelliyor zaten. Mümkün
değil. Ne yani anlatırlar bir adam Müslüman olmuş gel sen sünnet edeceğiz. O zaman ben vazgeçtim demiş o zaman kelleyi keseceğiz. Lan bu ne biçim bir din? Girerken de kesiyorsunuz çıkarken de.
Evet. Ayet şöyle devam ediyor. Gattebe yenar rüştü minel gay femen yekfur bittaguti ve yu'min billahi fakat istemseke bil urvetil vifka. Yani doğrular ile yanlışlar, yanlış kurgular artık iyice birbirinden ayrılmış ve bu aşamadan sonra kim taşkınlık edenleri tanımaz da Allah'a güvenirse kopması imkansız en sağlam kulpa yapışmış olur. Yine bu ayetin bir müteşabihi, yani dini bakımdan, inanç bakımdan özgürlüğü ifade eden bir ayet olarak Kehf suresi 18. surenin 29. ayeti. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. De ki, bu doğrular Rabbinizdendir. İmanı tercih eden inanıp güvensin, görmezlikten gelmeyi tercih eden de kafirlik etsin.
Bu hangi ayette?
Kehf suresi 29. ayet.
Sen de 16. surenin 93'ünü aç da karşılıklı okuyalım. Evet. Şimdi bu
onu da almıştım.
Aldın mı? O zaman oku öyleyse, tamam.
Hocamın sözünü ettiği ayette tam hakikaten bunun müteşabihi, yani sonraki ayet bu olacaktı. Nahil suresinin 93. ayeti.
Hayır, aynı şey nasıl mana verilmiş? Evet. Yani şu mealde Nahil 93'te
evet. 16'ya 93, evet.
Evet. Şey yok.
Keyif 29. 18'e 29.
Mesela Keyif 29'a nasıl mana vermiş? 18'e 29. Sen onu bir oku Nahil.
Velev şe Allahu lecealekum ümmeten vahide. Velakin yudillu men yeşa ve yehdi men yeşa ve le tüselünne amma kuntum ta'melun. İsterseniz ben bunu önce elimdeki bir mealden okuyayım hocam.
Yok, onu şey bak, Yahya açıyor.
Şey mi, Kehf'i mi? Nahil.
Önce Kehf'i oku ya.
Onu bir okuyayım ben. 29. Kimin ayet. Bu vakfın, Diyanet Vakfı'nın meali.
Diyanet Vakfı'nın mealinden bir oku.
Tamam. Orada 18. sure 29. ayet şu şekilde meallendirilmiş. Ve de ki,
bu da mı diyor?
Hak Rabbinizdendir. Öyleyse dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin.
Tamam, bak. Dikkat edin. Ne dedi?
Hak Rabbinizdendir.
Aynı mealden okuyacak şimdi şey. Dileyen inansın, dileyen inkar etsin dedi, değil mi? O meal.
Evet, evet.
Bu nedir? Din hürriyeti değil mi, evet. Tam bir? Bitti. Herhangi problem yok. Şimdi aynı mealin gene aynı kelimelerle, şae kelimesinin geçtiği, kelime de değişmiyor, meal de değişmiyor. Şimdi oku bakayım Fatih.
Şimdi aynı meal, Allah dileseydi hepinizi bir tek ümmet kılardı. Fakat o dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. Yaptıklarınızdan mutlaka sorumlu tutulacaksınız.
Hadi buyur. Bak şimdi. Dileyen aynı mealde, burada dileyen inansın, dileyen inkar etsin. Burada aynı Allah mealde dilediğini. Burada Allah dilediğini saptırır, dilediğini yola getirir. Şimdi bu ikisinin, bir kişinin yazdığı kitap olduğunu kabul edin. Ne kadar kafası karışık bir adammış. Burada ne diyor, burada ne diyor dersiniz, değil mi?
Tez olarak kabul etmezlerdi bunu, değil mi? Yüksek lisans veya doktora da red yerdi.
Her bırak yüksek lisans yani. Doktorayı bırak. Evet. Hiç kimse kendi kendine de telaffuz evet. edemez böyle şeyi yani. Ya. Peki bu Allah'ın kitabı, o zaman sus, kafir olursun. Yahu kardeşim, bu iman meselesi, ben güveneceğim ya, bu ne Allah'ın seversin? Böyle birbirine bu derece zıt, aynı kelimelerle bu derece zıt anlamı olan bir kitap olur mu? Şimdi doğru meali
dinleyelim. Doğru meali verelim o zaman.
Ve bu mealde bunlar kendilerinin İmam Maturidi'nin mensubu olduğunu, mezhebinden olduklarına inanırlar. Bu mealde İmam Maturidi'nin kendi verdiği mealdir. Bak, evet. Oh.
Tercihi Allah yapsaydı sizi bir tek toplum yapardı. Ama tercihi size bıraktığı için sapıklığı tercih edeni sapık sayar, hidayeti tercih edeni de yoluna kabul eder. Yaptıklarınızdan elbette sorumlu tutulacaksınız.
Peki, mealler arasında bir çelişki oldu mu şimdi? Yahu kardeşim, bir de bir ortaya çıkıp biz Maturidi'yiz. O zaman Kur'an'a uymuyorsun, mezhebine de uymuyorsun. Kur'an'ı kendine uyduruyorsun, mezhebi de kendine uyduruyorsun. Yani İmam Maturidi bunlara demez mi? Ben bunu nerede söyledim, bana bu iftiraları yaptınız? Evet. Yani bunlar kendilerinin, milletin kafasını karıştırıyorlar. Şimdi kabul etmeyen çocuklara diyorlar ki bunlar dinden çıktı. Ulan bunlar dinden çıkmadı. Senin dininden çıktı.
Evet. Ya, tek başına o ayet bile kendi içerisinde zaten diyor ki yani Allah dileseydi yani tek bir ümmet yapardı ama öyle yapmadı. Dilediğini saptırıyor. Dilediğini hidayete erdiriyor. Ama neticesinde yaptıklarınızdan mutlaka sorumlu tutulacaksınız.
Nasıl ya? Ben ne yapayım? Sen yaptırıyorsun. Ben nasıl sorumlu olacağım? Tövbe estağfurullah.
Tıpkı o İbrahim suresi 14. surenin 4. ayetinde yapılan aynı ayet içerisindeki tezat. Yani bütün rasulleri o toplumun diliyle gönderdiğini söylüyor ayetin başında. Sonra da Allah dilediğini saptırıyor.
Diliyle gönderiyor ki her şeyi açık anlatsın.
Benzer şeyler. Yine bu Nahl suresi 93. ayetin bir müteşabihi olarak Şura suresi 42. surenin 8. ayeti. Şöyle velev şeallahu lecealehum ümmeten vahide, yani tercihi Allah yapsaydı onları kesinlikle bir tek toplum haline getirirdi. Velakin,
yani demek ki insanların iman konusundaki tercihi kim yapıyor?
İnsanlar yapıyor.
Kişilerin kendisi yap. Allah yapmıyor. Ben yapsam niye biriniz Müslüman biriniz kafir olasınız ki? Hepinizi mümin yaparım. Evet. Hepiniz de benim kulumsunuz. Yani birinizi diğerinize niye tercih edeyim diyor. Evet. Ama size bıraktım. Size bıraktığım için bir kısmınız şöyle oluyor, bir kısmınız böyle oluyorsunuz.
وَلَاكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ ف۪ي رَحْمَتِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍ وَلَا نَصِيرٍ. Ancak Allah doğru tercihte bulunanı ikramı ile kuşatır, yanlış yapanların ne bir dostu ne de yardımcısı olur.
Tamam, yanlışı kendisi yapıyor, doğruyu da kendisi yapıyor. Bu kadar. Tercih sen yapacaksın.
Yine bu minvalde önemli bir ayet şöyle, Yunus suresi 10. surenin 99. ayeti. Velev şâ rabbuke le âmene men fil ardı küllühüm cemî'a. Yine Allah zorlayıcı bir düzen kursaydı.
Yani, ya da tercihi Allah yapsaydı.
Yani farklı bir tercihte bulunsaydı ne yapmış olurdu? Dünyadaki bütün insanlar zaten inanç konusunda farklı bir düşünceye sahip olamazdı. Robot olurlardı hepsi. Efe ente tükühünnâse hattâ yekûnü müminin. Bu durumda sen insanları zorlayacak mısın? Böyle bir kendine görev atfedecek misin? Yani bunlar mümin olsun, Allah'a inançları, güvenleri tam olsun diye. İnsanları bu konuda zorlama yetkisine bak, sen sahip değilsin. Bak yine tükrühü dedi,
ikrah. Aynen, aynen. Sen baskı mı yapacaksın diyor. Bak Resulullah ne diyor? Ya ben istesem, emretsem herkes mümin olur. Ben bunları serbest bırakmıştım. Sen nasıl baskı yapıyorsun diye Resulullah'ı uyarıyor değil mi? O zaman dinde baskı olabilir miymiş? Ha, isteriz herkes doğru yolda olsun. Bu ayrı bir konu. Evet. Ama baskı yapamazsın ki.
Son olarak dolayısıyla insanların bu konuda yapmış oldukları yanlış tercih sebebiyle Allah onlara herhangi bir cezalandırmada bulunmuyor. Onlara bir süre veriyor. Ben bu konuda Erdem Bey'e topu atacağım şimdi. Ama bununla alakalı
o da kaleye gol atar.
Onunla alakalı bir ayetle bitireceğim. O da Fatır suresi yani 35. surenin son ayeti. Allah-u Teala velev yu'ahizullahu nnase bima kesebu ma taraka ala zahriha min dabbetin velakin yu'ahiruhum ila ecelin musamma. Yani Allah-u Teala bu konuda yine zorlayıcı bir düzen kursaydı, tercihi kendisi farklı bir şekilde yapsaydı, İnsanların bu dünyada yapmış oldukları yanlışlardan dolayı tek bir hareketli canlı kalmazdı. Hepinizin işini bitirirdi. Ki bugün Allah böyle düşünmediği halde böyle düşünen insanlar var. İnsanları din konusunda yanlış yaptıklarında öldürmeye kalkan, onları hayatı zehir eden düşünce yapıları var. Ama Allah-u Teala... Ben böyle bir tercihte bulunmadım. İnsanlar her türlü hatayı yaparlar ve yaptıkları hatalardan dolayı da ben onların anında canını almam. Onlara bir süre veririm diyor. وَلَاكِنْ يُؤَخِرُهُمْ اِلَى اَجَلٍ مُسَمَّى. Onları belli bir süreye kadar yaşatırım. Sistemim böyledir diyor. Toparlayacak olursak Allah-u Teala tercihini böyle yapmış, insanlara din hürriyeti vermiş, imtihana tabi tutmuş. Tüm bu dünyada yapıp ettiklerinin karşılığını insanlar ötede görecekler.
Peki topu aldın mı şimdi? Topu attı ya sana. O zaman hadi bakalım ne yapıyorsan yap.
Evet.
Ama benim gibi yapma. Ben çok iyi futbolcu olduğum gibi bir kere getirdiler kalecinin önünde topu verdiler ayağıma. Kaleci kenara çekildi ki gol atayım şeyin üzerinden attım.
Hocam valla o konuda ben sizden daha iyiyimdir onu söyleyeyim. şimdi Fatih Hocam'ın da söylediği gibi Rabbimiz asla affetmeyeceğini söylediği şirk günahını işlemiş olan kişilere hitaben, müşriklere hitaben hitap ettiği ayetlerde, onları konu alan ayetlerde bile onların cezalarının hemen verilmediğini, onlara süre tanıdığını belirttiği ifadeleri ben de paylaşmak istiyorum.
Zaten cezayı hemen verse bu olmaz ki değil mi?
İmtihan olmaz.
Yani aynen. Allah tamam. Bak mesela adam kafirlik yapıyor. Şey olmadı. Faiz iş yapıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Ama sonunda sıkıntıya girince
evet.
Allah mühlet veriyor herkese yani.
Zaten imtihanın gereği olarak müddet veriliyor. Bunu görüyoruz. Mesela En'am suresinin 111-112. Ayetlerinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَلَوْ اَنَّنَا نَزَّلْنَا اِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا. Yani onlara melekleri indirsek, ölüler onlarla konuşsa, her şeyi önlerine döksek, مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا. Onlar yine de iman etmezler, güvenmezler. İlla en yaşa Allah. Allah zorlayıcı bir düzen koyması dışında. Yani Allah zorlamadıkça onlar iman etmezler. Allah da zaten zorlamayacağını söylüyor. وَلَاكِنَّ اَكْتَرَهُمْ يَجْهَلُونَ. Onların çoğu kendilerine hakim olamayan kişilerdir dedikten sonra şöyle buyuruyor Rabbimiz.
Bak, bu çok önemli ya. Mesela yechelun bilmeyen diye tercüme edilir. Bilmeyen değil ya. Allah bilmediği için kimseyi sorumlu tutmaz ki. La yukellifullahu nefsen illa. Cehil kelimesinin Arap dilindeki bir anlamı da kendine hakim olamamaktır. İşte bunların hepsi doğruyu kavruyor. Ya kardeşim tamam senin dediğin doğru ama ben bunu yaparsam etrafımda kimse kalmaz ya. O zaman senin tercihin doğrular değil, senin tercihin senin menfaatin. Yani şimdi tamam ama ben nasıl bunu kendime kabul ettireyim? İşte kendine hakim olamamak. Evet. Sigara tiryakiler de öyle.
Aynen öyle.
Ya sigarayı, adam diyor sigarayı bırakmak zormuş. O kadar kolay ki günde 20 kere bırakıyorum diyor. Öyle bütün günahlar bırakılır. Yani ama bırakıp da bir dahasını içmemek için kendine hakim olman lazım değil mi? Evet.
Devamındaki ayette Rabbimiz şöyle buyuruyor ve kezalike cealna likulli nebiyyin aduven şeyatinel insi vel cinni. Yani her nebiye insan ve cin şeytanlarından düşmanlar oluşturduk. Yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrufel kavli gurura. Onlara sözü süsleyerek aldatırlar. Süslü
kim
sözler
bu?
Söyleyerek.
Bak, nebilere yapılıyor değil mi bu?
Evet hocam.
Nebi kim? Allah'ın elçisi değil mi? Allah'ın kitap indirdiği kişi. Hı hı. Ona insan ve cin şeytanları ne yapıyor?
Güzel sözlerle aldatıcı
İçlerini, ifadeler. Bak, içine fısıldama yapıyor. Evet. İnsan şeytanın karşısına çok dindar bir insan gibi çıkıyor. İşte münafıklar şunlar bunlar. Yani onu aldatmak için her şeyi yapıyorlar.
Buna rağmen Rabbimiz sonunda diyor ki hocam.
Bu herkes için ama sadece onlar için değil. Evet. Bizler için de geçerli. Evet.
Velev şâye rabbuke mâ fe'alûhû.
Bu çok önemli. Evet.
Rabbinin tercihi farklı olsaydı bunu yapamazlardı. Fezerhum ve mâ yefterun.
O bırak zaman onları iftiralarını devam
iftiralarıyla etmiş. Beraber onları bırak iftira etmeye devam etsinlerdi. Yani sen onların cezasını verecek durumdaysan inanç özgürlüğünün artık bundan daha geniş sınırları çizilemez herhalde yani.
Ya mesela bize bu kader konusunda cevap veremeyenler işte diyor, getir bakayım şu ayeti. Ne diyor, neymiş? Ne diyormuş bu? Az önce sen de okudun. İşte şeyde em hasib men tedhulul cenne ve lemme ya'limillahu allazina cahadu minkum ve ya'lemus sabirin. Şeyde Ali İmran suresinde. İşte siz cennete gireceğini mi zannediyorsunuz? İçinizde cihad edenler Allah bilmedikçe ve sabr. Aa. Hemen baktı ki şimdi haklı çıkacağız ya, ayet bizi haklı çıkarıyor ya. Hemen vazgeçiyor adam. Ne dedi bu adam? Allah kiminle evleneceğimizi bilmez. Bu nedir? Gayiptir. Allah gaybi bilmez dedi. Bu nedir? İftiradır. Essin. Cehenneme gitme hürriyetini kullanıyor. Kullansın, bana ne?
Evet. Zerhum
ve mayefterun diyor. Bırak iftiralarını yapsın da ben ondan mı uğraşacağım? Evet.
Yine Lokman suresinin 23-24. Ayetlerinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ve men kefera felâ yahzunke küfruhu. Yani direkt Resulullah'a hitaben muazzam bir ifade. Eğer onlar görmezden gelirlerse onların bu küfürleri, bu görmezden gelmeleri seni üzmesin.
Yani ayeti okuyorsun diyor bana, ayet okuma.
Evet.
Üzülme desin ya.
Üzülme diyor Rabbimiz. İleyna merci'uhum fenunebbi'uhum bima amilu. Biz onları, onlar bize dönecekler ve biz onlara yaptıklarını haber vereceğiz. İnnallâhe alimun bizâti sudur. Allah insanların içinde ne olduğunu bilir.
Yani bak mesela onlar içten senin haklı olduğunu biliyorlar. Biliyorsun buraya şey gelmişti gene bu kader konusunda. Hatırlıyorsun değil mi buraya? Ayeti okurken ne dedi bana? Arapçasını, Arapça da bilen birisi. Bak, Arapça bilen kişiye Allah'ın ayeti onu okurken bana ne dedi? Bu senin yorumun. Lan daha ayet ok. Ulan senin yorumun ne demek bu? Bu Allah'ın sözü de değil. Benim yorumum oluyor. Ayet. Bunu söyleyen bir kişinin mümin olma şansı var mı? Bir de hoca geçiniyor. Peki bunun söylediğini kendi kabul etmesi mümkün mü? Allah onların işlerini biliyor. Yalan söylüyorlar. Ne yapacaksın? Söylesin.
Evet, buna rağmen üzülme diyor Rabbimiz.
Üzülme
diyor Resulullah'a. Evet. Ve devamında diyor ki nümettiuhum kalilen. Yani biz onları birazcık nimetlendiririz. Thümme nattarruhum ila azabin galiz. Sonra da kaba bir azabı çekmek zorunda bırakırız. Yani süreyi veren Allah. Bizim bunu almamız ve bu özgürlüğü engellememiz imkansız. Böyle bir şey düşünülemez. Yine Hicr suresinin ilk ayetlerinde, ikinci ve üçüncü ayetlerinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Rubema yeveddullezine keferu levkanu muslimin. Ayetleri görmezden gelenler zaman zaman keşke biz de teslim olsak diye arzu ederler. Zerhum ye'kulu ve yetemettau ve yulhihumul emelu. Bırak onları yesin içsin, hayatın tadını çıkarsınlar, beklentileri de kendilerini oyalasın. Fesefe ya'lemun. Nasıl olsa sonunda öğrenecekler, yakında
ya
öğrenecekler.
Erdem Bey, bu ayetle ilgili bir hatıram şimdi aklıma geldi. Şeyde gene Medine'deki ulemayla çok birlikteliğimiz oldu ama artık uzun süredir onlarla da beraber olamıyoruz. Şimdi bir yerde kafirliğin bilinçli eylem olduğunu falan anlattım. Doğruyu bilmeyen hiç kimse kafir olamaz falan. Bütün kafirler Müslüman olmak isterler deyince ya öyle şey mi olur Allah'ını seversin ya nereden çıkardın falan dediler. Yani tamam hadi şu örtme mörtme falan filan anladık ya. Şimdi dedim ki kardeşim bak kafirler kendini, hiçbir kafir kendisini kafir saymaz. Ona göre kendisi mümindir de Müslim değildir. Yani tamam dediği doğru ama yapamıyorum ya. Tabii biliyorum. Namaz kılmam gerekir ama kılamıyorum. İşte biliyorum içki içmemem gerekiyor ama içemiyorum. Kendini mümin sayar da Müslim saymaz. İşte bu ayeti okudum. Rubama yevadullezine kafaru kafirler sık sık şunu isterler. Levkan keşke. Ne size demiyorlar mı? Keşke ben de senin gibi olsam. Ol. İşte keşke Müslim diyor. Mümin demiyor burada.
Evet.
Keşke biz de sizin gibi yapsak. Yap. Kardeşim güvenmiyorsun sen Allah'a. Allah vardır demek başka. Allah'ın dediği doğrudur deyip o yolda yürüyeceksin.
Evet.
Bu ayeti okuyunca hepsi şaşırdı. Oo, evet ya Allah Allah. Böyle birbirlerine bakıyor.
İşte o kişiler için Rabbimiz bırak onları yesin içsin. Hayatın tadını çıkarsınlar. Beklentileriyle oyalansınlar. Nasıl olsa öğrenecekler buyuruyor. Yine bence bu inanç özgürlüğünde belki de son nokta diyebileceğimiz bir ayet grubu bu Zuhruf suresinin 82-83. Ayetinde. Öncesinde Rahman'ın çocuk edindiğinden edildiğini iddia edenlere Rabbimiz şöyle buyuruyor. Subhane Rabbis semavati vel ardi Rabbil arş amma yasifun. Göklerin ve yerin sahibi ve yönetimin sahibi olan Allah onların nitelemelerinden uzaktır. Onların bu sözlerinden uzaktır. Fezerhum. Onları bırak, yehudu ve yel'abu, oynayıp dursunlar, oyalansınlar. Hatta yulaku yevmehumullezi yu'adun. Onları azap gününde, onları yüzleşecekleri o azap gününe kadar oynayıp dursunlar. Bırak diyor Rabbimiz. Yani kendisi için çocuk edindiği isnadında bulunanlar, iddiasında bulunanlar için bunu söylüyor. Yine Duhan suresinin son ayetinde, fertekip innehum murtekibun. Şeklinde yani bekle onlar da bekleyecekler sen de bekle diye Resulullah'a buyuruyor. Tur suresinin 43-45. Ayetleri emlehum ilahun gayrullah yine bakın Allah'tan başka ilah olduğunu iddia edenlere karşı Rabbimiz yoksa Allah'ın dışında bir ilahları mı var? Subhanallahi amma yüşrikun Allah onların şirk koşmalarından uzaktır buyuruyor ve devamında ve in yerav kisfen minessema sakiten gökten bir kütle düştüğünü görseler yekulu derler ki sehabun merkum bulut kümesidir bu derler. Bunlar için bile Rabbimiz buyuruyor ki فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذ۪ي ف۪يهِ يُسْعَكُونَ Onları kendi başlarına bırak, cezaya çarptırılacakları güne kadar böyle kalsınlar. Son olarak Meariç suresinin 42. ayeti yine
kendi
benzer.
Kendi başlarına ya tebliğ de bulunuyorsun. Ayetleri böyledir. İnanırsın, inanmazsın.
Aynen öyle. Bırak onları ne yaparlarsa yapsınlar buyuruyor Rabbimiz. Benzer bir ifade Meariç suresinin 42. ayetinde var. Fezerhum yahudu ve yal'abu hatta yulaku yevmehumul lezi yuadun. Bırak da tehdit edildikleri günle yüzleşinceye kadar eğlenip dursunlar buyuruyor Rabbimiz. Yani sonuçta inanç özgürlüğü bağlamında Kur'an'a baktığımız zaman kişilerin yaptıkları fiilleri Allah kendisinin belirlediği gün geldiğinde kendisinin cezalandıracağını, bizlere düşenin yalnızca doğruları anlatıp tebliğde bulunmak olduğunu açıkça ifade etmiş bulunuyor.
Evet, biraz da sen dinleyelim Yahya. Böyle, böyle sessiz sadasız oturmak İşin yok.
İşin nebevi siyaset kısmına ben de değinmeye tamam. çalışayım. Başlığımız oydu zaten. Nebevi siyasette inanç özgürlüğü. Şimdi Fatih Hocam, genel manada Allah tarafından insana bir özgürlük verildiğini, o hür iradesini kullandığında insan ya hidayeti ya dalaleti seçeceğini ve bunun neticesinde de cennet veya cehennemle ödüllendirileceğini söyledi. Erdem Bey de yine benzer ayetlerden yola çıkarak Allah'ın onlara dünyada en azından maddi bir ceza vermediğini, aksine yani belki birçok zihnin kabule zorlanacağı bir şekilde dedi ki bırak onları eğlensinler, yesinler, içsinler. Önemli değil yani sizin kalkıp benim adıma onlara bir ceza verme yetkiniz yok. Yani ben ki yani her şeylerini veriyorum ona rağmen bana isyan ediyorlar, bir şey yapmıyorum, size ne oluyor yani? Siz de bırakacaksınız bu adamları. Peki Resulullah ne yapmış? İşte nebevi siyaset kısmına da tespit edebildiğim birkaç ayeti ben paylaşmak istiyorum. Öncelikle İki tane ayet var. Bu şekilde inanmayan ve bu inançsızlığını Müslümanlara, Resulullah'a aksettiren insanlarla alakalı Resulullah'ın kendi iç dünyasını bize haber veren bir iki ayet var. Resulullah üzülüyor bunlara karşı insan olarak. Yani düşünsenize, Allah nübüvvet vermiş sizi, risaletle görevlendirmiş. Yani geliyorsunuz, insanlar yanlış yolda, doğruları gösteriyorsunuz, ayetler geliyor, şu oluyor, bu oluyor. Ne yapsanız 20 yıl, 23 yıl uğraşıyor. İnananlar neticede sayıca az. İnanmayanlar çoğunlukta. Mal onlarda, mülk onlarda, makam mevki onlarda, her şey onlarda. Zahiren, dış görünüş itibariyle güzel hayat onlar yaşıyor falan filan. Ama inanmıyorlar hiçbir şekilde. İşte Cenab-ı Hak bu Şuara suresi, 26. surenin baş taraflarında bunlarla karşılaştığında Resulullah'ın iç dünyası neymiş onu bize anlatıyor, buyurur ki 3. ayette لَعَلَّكَ بَاخِعُنْ نَفْسَكَ اَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِن۪ينَ Ya bu karşındakiler inanmıyorlar diye neredeyse diyor kendini yedin, bitirdin, tükettin artık. Yeter. Yeter yani uğraşma artık onların bu halleriyle. İnanmıyorlar yani yapacak bir şey yok. Sen gerekli mücadeleyi yaptın, tamam. Buna rağmen inanmıyorlarsa bir de onların üzüntüsüyle kendini harap etme. Zaten üstlendiğin yük ağır. Onun ağırlığı seni yeterince meşgul ediyor. Bir de inanmıyorlar diye üstüne ekstra bir de onlar için üzüleceksin. Yapma böyle. Niçin? Çünkü inne şe'nü nezzil aleyhim mine semai ayeten fazallet e'nâkuhum lehâ khâdîn. Hani hep diyordu ya Allah farklı bir tercih oluştursaydı. İşte farklı tercih bu. Diyor ki yani gökten biz öyle bir belge indirirdik ki, yani eğer öyle bir şey koyacak olsaydık, onun karşısında boyunları eğilir, aksi bir davranış gösteremezlerdi zaten. Ben bir şey indirirdim onlara, boyunları eğer emret ya Rabbi derlerdi zaten. Ama niye, zorla olacaktı bu, gönülden olmayacaktı ki.
Niye bir şey vardı ama çok güzel halk arasında konuşulur ya sürekli. Düşen uçakta ne derler?
Ateist kalmazdı.
Ateist kalmaz derler. Tabii yani ateist falan bunların hepsi hikaye. Hepsi Allah'ın varlığından ve birliğinden asla şüphe etmiyor da teslim olamıyorlar. Bütün mesele o. Evet.
O şey de var gerçi değil mi? Ya o kadar ateistim diyorsunuz, inanmıyorsunuz. İnanmayın, Allah biliyor ya diyor.
O da var.
Öyle diyen de var yani.
Ya, ben
ateist olduğumu Allah biliyor.
Ben ateist olduğumu Allah biliyor ya diyor.
Evet, Cenab-ı Hak da diyor ki yani gökten öyle bir farklı bir tercihte bulunsaydık, öyle bir belge indirdik ki boyunları eğer kalırlardı. Ama bu işte gönüllü olmayacağı için buna iman veya işte itaat falan denmezdi. Baskı altında çünkü bunu yapacaklardı. Fakat ne yapıyorlar bunlar? وَمَا يَتِيهِمْ مِنْ زِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَانِ مُحْدَثٍ اِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ Ama onlar Rablerinden ne zaman yeni bir bilgi gelecek olsa, yeni bir ayet gelecek olsa bir bakıyorsun hemen yüz çeviriyorlar bundan. فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَتِيهِمْ اَنْبَاءُ مَا كَانُوا
بِيَسْتَزِيُونَ
Evet, kesinlikle yalan söylüyorlar bunlar. Yani biliyorlar doğru olduğunu ama aksini söylüyorlar sana. Diyorlar ki hayır, sen Allah tarafından gönderilmedin, Allah böyle ayet indirmez falan. Böyle diyorlar
niye indirsin
ama
ki?
Yalan.
Haşa, niye? Heh,
alaya aldıkları bu şeylerle ilgili haberler de yarın öbür gün karşılarına gelecek tek tek. Onların aleyhine belge olarak. O yüzden diyor bırak boşver, üzülme. Kendini parçalama. Yine benzer bir ayet Kehf suresinde 18. surenin 6 ve 7. ayetlerinde var. فَلَعَلَّكَ بَاخِعُنْ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَد۪يثِ اَسَفًا Hani bu Kur'an'a Allah'tan gelen bu söze inanmıyorlar diye arkalarından kendini tüketiyorsun sen. Hani yapma anlamında yapma, üzülme en azından. Görevini yap sadece. De ki Allah size bunu emrediyor, şunu yasaklıyor. İnanmıyorlar. Bir de ah vah etme, yapma böyle. Niye? Çünkü burası imtihan dünyası. İnna cealna ma alel ardi zineten leha. Biz yeryüzünde ne varsa bunu bir süs zinet haline getirdik. Niye? Line bluvehum. Onları imtihan etmek için. Yani imtihan gereği bunlar tercihlerini dalalet, küfür tarafından da kullanabilirler. Değil mi ki onları ben bu özgürlüğü sağladım onlara? Ben serbest bırakıyorum. Sana inanırlarsa eyvallah, inanmazlarsa hiç üzülme. Üzülme yok. Line bluhum eyyuhum ahsun amela. Hangisi daha güzel amel işleyecek? Biz onları imtihan edelim diye bu hürriyeti sağladık. Öyleyse sen görevini yap ve geç git. Ama neticede yani Muhammed Aleyhisselam da etten kemikten bir insan. Duyguları var. Üzülüyor. Yine bir ayet En'am suresi 33. ayet diyor ki yani müşriklerin artık bu sözle yaptıkları eziyetlerden, sataşmalardan falan Allah'a karşı ileri geri konuşmalarından çok üzülmüş. Diyor ki Cenab-ı Hak kad ne'lemu innehu leyahzunukellezî yekûlûn. Onların söylediklerinin seni son derece üzdüğünü biz gayet iyi biliyoruz. Üzülüyorsun. Ya tamam Allah ne kadar yapma etme dese de üzülüyor yine de. Çünkü bak hissediyor, sizler de bunu hissediyor olmalısınız, bizler de hissediyoruz. Ya diyorsunuz ya her şey bu kadar açıkken, bu kadar netken nasıl kabul etmez ya bu insan? Ya bu kadar okumuş, etmiş, kültürlü, şu bu insan her şeyi görüyor yine de kabul etmiyor. Ya yazık diyorsunuz yani şeyiniz el vermiyor nefsiniz ona karşı tepkisiz kalmaya, üzülüyorsunuz falan. Resulullah da üzülmüş ama Allah diyor ki tamam üzüldüğünü biliyoruz ama bak şunu da unutma. فَاِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ
Bu en önemlisi ha. Bu gerçekten. Müthiş bir şey.
Bunlar gerçekte hani diyorlar ya sen işte yalan söylüyorsun şu bu falan. Bunların derdi seninle değil. Bunlar sana yalancı falan diyorlar ama وَلَاكِنَّ الظَّالِم۪ينَ بِيَاَيَاتِ اللّٰهِ يَجْحَدُونَ Gerçekte bunlar Allah'ın ayetleri karşısında yalan söylüyorlar.
Bile bile.
Ha, bunların derdi seninle değil. Sen üzülme. Yani zahiren sana sataşıyorlar. Evet yalancısın diyorlar, sihirbazsın diyorlar, mecnunsun diyorlar, şairsin diyorlar. Şöyle diyorlar, böyle diyorlar ama bir şeyleri perdelemek için. Allah'ın ayetlerine bunu açıkça demeye cesaret edemedikleri için. Sen kurban oluyorsun sadece.
Bak Resulullah dediğine üzülme bu. Diyor. Sen üzülme. Git o adamların evet. Kafasını
Yok,
uçur diyor
zaten.
Mu?
Gelecek zaten hocam. Diyor ki hatta sırf sen misin? Sen bu nübüvvet halkasının son zincirisin zaten. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلُمْ مِنْ قَبْلِكْ Senden önce gelip geçmiş tüm elçiler bu şeye maruz kaldılar. Onlar da yalanlar, onlara da yalancı dediler. فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا Ama onlar kendilerine karşı yapılan bu şeyler karşısında sabır gösterdiler, direnç gösterdiler. وَاُوذُوا Eziyetlere de uğradılar. حَتَّى اَتَاهُمْ نَصْرُنَا Ta ki bizim Allah'tan gelen yardım geldi ve onlar kurtuldular. Ama bir zamana kadar dur bakalım diyor yani. Sen de bu tip şeylerle karşılaşacaksın. Normal. وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللّٰهِ Allah'ın hani koyduğu kurallar, kanunlar değişecek değil ki. Eskiden beri böyle gelmiş. Kıyamete kadar da böyle gidecek. وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَئِ الْمُرْسَلِينَ İşte şimdiye kadar sana önceki elçilerin haberleri de geldi işte gördün. Şimdi bakın. Hani Resulullah bir çıkış arıyor ya. Yani niye başarılı... Hani öyle mi acaba gördü, başarısız mı falan? Ve inkâne kebur aleyke i'râdûn. Bunların yüz çevirmeleri çok mu ağır geliyor sana?
Hadi bakalım.
Ha, bir şeyler yapmak istiyorsun ya, ille de inansınlar. Şimdi biz de öyle istiyoruz. İstiyoruz ki çok kişi takip etsin, şöyle olsun, böyle olsun. Ama Allah öyle bir şey istemiyor. Allah diyor ki sen doğruyu söyle, hiç kimse gelmesin istiyorsa. Eğer diyor Resulullah, sana da ağır geldiyse onların bunların senden yüz çevirmeleri, ayetlerden, Kur'an'dan yüz çevirmeleri. فَاِنِ اسْتَطَعْتَ اَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْاَرْضِ O zaman diyor, ha gücün yetiyorsa diyor, hadi yere bir kanal aç, del bakalım yeri. Başka? اَوْ سُلَّمَنْ فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ Ya da göğe bir merdiven dayap, bir şeyler yap, git onlara, onları ikna edecek bir şeyler indir bakalım aşağı. Yani illaki bununla ikna olacaklarsa, böyle düşünüyorsan, hadi yap. Yapabiliyor musun? Yok, o zaman velev şâallâhu lecemeûm alel hudâ. İşte şunu bileceksin. Allah eğer farklı bir tercih koyacak olsaydı onları zaten o hidayete toplardı. Bu görevi sana vermezdi ki. Yani Allah zaten yapardı yani. Seni niye yolladı bunlara? Sen yap diye değil, sen söyle diye sadece.
O zaman sen yap diye değilse?
فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِل۪ينَ Sakın diyor, sakın kendine hakim olamayanlardan olma. Tut kendine.
Üzülme.
Üzülme, sıkma canını. Tebliğ et, geç git.
Gitti o kadar. Yani gitti. Bir yaptırım yok değil
evet.
mi?
Evet. Kesinlikle yok.
Burada başka bir ayeti belki evet. eklemek lazım. Katkı anlamında Yahya hocamıza. اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ
Tamamlayalım.
وَلَاكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءَ ve huve a'lemu bil muhtedin. Yani sen sevdiğin kişiyi doğru yola getiremezsin. Ancak Allah'ın tercih ettiği kişiler, tercihi
doğru tercih yapmış olanı Allah
doğru yapanı Allah doğru yola iletir.
Kimin doğru tercihte bulunduğunu da sen yani, bilemezsin.
Orası da çok önemli.
Tabii.
Yani, Muhammed Aleyhisselam şöyle düşünebilir. Yani bu adamlar bana tabi olanlar ama Allah böyle düşünmüyor. Yani,
işte o devamı yani. O devamı.
Ya sen önemli, sen evet. çok bir numaralı Müslüman zannedersin. En büyük düşmanındır.
O doğru yapanı da Allah bilir diyor evet. zaten devamında. Tabii.
Bir vurgu da bak sevdiğin kişiler diyor.
Evet.
İnsan birinci derece onlara karşı üzülmez mi? Ne dersin annem, babam, çoluğum, çocuğum, eşim, dostum. Yani istersin ki senin söylediklerini ilk onlar sahiplensin. Evet. Ama hayat öyle bir şey ki ilk onlar görmezlikten geliyor.
Kasas suresinin 56.
Evet. Yani ayet. Bütün hani kıssaları falan okuduğunuzda görüyorsunuz yani Allah nebi göndermiş. Birisinin babası iman etmiyor. Birisinin karısı iman etmiyor. Birisinin çocuğu iman etmiyor. Yani hep darbe en yakından geliyor her zaman için. Ama Allah diyor ki ya sevdiğini sen idare et. Ama senin annen baban tamam eyvallah. Daha fazlası yok. Sen onları doğruya eriştiremezsin. Veya o çoluğunu çocuğunu inanmayabilirler. Ailevi hukukun devam eder. Uhrevi şey o Allah'a kalmış. O kadar. Buraya karışmayacaksınız.
57. ayeti okumayı da izleyicilerimize ödev olarak bırakalım. Çünkü orada da Resulullah'ın etrafından... yani bulundukları yerden atılmak korkusuyla onun etrafında birleşmediklerini yapıyor, yani söylüyorlar.
Menfaatler sebebiyle insanlar. Yoksa bilmediklerinden yani değil.
Konu değişmesin, orayı izleyicilerimiz okusun.
Evet. Evet. Bir iki ayet daha var. Çok sayıda ayet var da tabii doğru, özetleyerek doğru. ve diğer hani Vedat Hoca'ya da söz bırakmak için kısa keseceğim. Gâşiye suresi, Kur'an'ın 88. suresinin 21 ila 26. ayetleri var. Yani zaten sırf bunları bile okusak yeterdi. Bakın evet. şimdi öyle muhteşem ki yani. Fezekkir innema ente müzekkir. Resulullah'a hitaben Cenab-ı Hak buyuruyor ki sen doğru bilgi ver. Çünkü senin görevin budur. Sen insanlara doğruları aktar. De ki Allah böyle söylüyor. Hangi konu? Toplumda bir sorun yaşandı. Faiz, sosyal bir sorun, işte maddi sorunlar, ailevi sorunlar neyse ne. Sen onunla ilgili Allah ne demiş? Emir, yasak ne koymuş ondan anlat. Leste aleyhim bir müsaitir. Sen insanları tek böyle çizgiyle çizimi bir hizaya falan çekecek değilsin. Herkesi bir yapamazsın. Onlar üstüne baskı kuramazsın.
Kimseyi hizaya getiremezsin.
Kimseyi hizaya getiremezsin. İlla men tevella ve kefer. Bu doğru bilgiler karşısında kim o doğrulara sırt çevirir ve nankörlük yaparsa şimdi bak. Ceza gelmesi lazım değil mi? Bu kadar doğru bilgi verdin, ayetleri söyledin. Devlet de sensin.
Devlet başkanısın üstelik.
her şey sensin. O zaman madem bunlar seni dinlemiyorlar, Allah'ın emirlerini yerine getirmiyorlar, öldür bitsin işi. Mi? Diyor ki, kim bu gerçeklerden yüz çevirir, kafirlik yaparsa, feyuazzibullahu l'azabel ekber. Allah onun cezasını verecek diyor. En büyük ağır şekilde Allah onun azabını verir. Bak Allah onun azabını verecek ne demek? Siz
sen karışma.
Karışmayın demek. Sen karışma. Bu kadar. Başta Resulullah'a diyor. Sen bırak. İster inansın ister inanmasınlar. Çünkü inne ileyna iyabehum sümme inne aleyna hesabım. Çünkü önünde sonunda bana dönecekler. Hesaplarını da ben göreceğim.
Onları. Sen değil. Hesabı ben soracağım. Sen sor.
Yani yargılanmayacaksın bile sen insanları bu konuda. Niye senin gibi düşünmüyorlar? Niye doğrulara inanmıyorlar? Teslim olmuyorlar diye. Bak yargı. Bırak cezayı. Hesap bile sorma. Böyle bir özgürlük hangi şeyde beşeri veya hukuki sistemde bulunabilir?
Hiç mümkün değil ya. Hayal edilemeyecek.
Yani akıl hafsala almaz bunu yani. Bakın Allah burada bizatihi kendisi devreye girip Resulullah bile diyor ki sen burada dur. Bir sınır var. Görevin bu. Görevini yap. Gerisi benim işim. Siz insanlar inanmıyor diye ne onlara hakaret edin, ne onları yargılayın, ne onlara ceza verin. Herkes cezasını öbür tarafta Allah verecek onlara. Bir ayet daha. İki ayet. Şura 42. surenin 48. ayeti. فَاِنْ اَعْرَضُوا Bütün bu anlattıklarından sonra yüz mü çeviriyorlar onlar? İnanmıyorlar mı? İyi bil ki فَمَا اَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَف۪يظًا Biz onların başına muhafız olarak koymadık seni. Onların koruyucusu sen değilsin. Hani tamam işte bak ne dedik? Nefis yani Resulullah da etten kemikten istiyor ki yanmasın bu adamlar. Dünyaları da kurtulsun, ahiretleri de kurtulsun. Yani korumaya çalışıyor değil mi o insanları? Hani hep bugünlerde işte imanı kurtarmak, gençliğin imanı gidiyor aman şey yapalım. Sen koru, sen değilsin ki sana muhafız olarak göndermedik. İn aleyke illel belâh. Sana düşen sadece ve sadece tebliğ etmektir diyor. Doğruları söyle. Kimseyi ondan daha fazla koruma, muhafaza etmeye falan çalışma. Sen söyle, geç. Son ayet Kaf suresi 50. surenin 45. ayeti. Yine Resulullah bakın yani Resulullah'ın bunlara karşı davranışlarını işte bu ayetler oluşturmuş. Yani nebevi siyaset Kur'an'ın dışında Resulullah'ın kendisinin ürettiği, hani Kur'an başka, o başka bir siyaset değil. Bu ayetler yoğurmuş onu, o da bu ayetler çerçevesinde insanlara yaklaşmış. Hani Resulullah'ın bir nebi olarak davranışları tamamen bu ayetler çerçevesinde. Bakın, nehnu e'lemu bima yekulun. Onların neler söylediklerini biz daha iyi biliyoruz. Hani sen biliyorsun, sana izhar ettikleri kadarını, bir de söylemedikleri var, değil mi? Ben daha neleri biliyorum diyor Allah. Ama ve ma ente aleyhim bi cebbar. Türkçe'de geçmiş değil mi? Sen cebbar. Yani bir zorba değilsin ki. Zorlayamazsın insanları. İnanmaz bırak. Sen ne yap peki? Bakın hepimize. Yani şu ayet öyle bir rahatlatıyor ki insanı gerçekten de. Diyor ki fezekkir bil Kur'ani men yehafu ve'id. Sen kim benim ayetlerimden, işte öğütlerimden, tehditlerimden korkuyorsa git onları Kur'an'la uyar, görevini yerine getirmiş olursun. Kur'an'la uyar ne demek? Fezekkir bil Kur'ani.
Başka şeyle değil
yani. Yani altını kocaman kocaman çizmek lazım.
Peki
yani.
Biz de neyle
Kur'an'la uyar.
Neyle uyarırlar?
Bugün Müslüman'ı Kur'an'la uyaramıyoruz artık. O hale geldik maalesef. Değil mi? Bana Kur'an okuma diyor. Geç ya. Yorum yapma yani.
Ya ona sen Müslüman diyorsun. Allah der mi yani? İşte.
Men yehafu va'id. Bu şeyi iyi yapmak lazım. Tehdidimden korkanları sen git Kur'an'la uyar. Onun dışında kim ne diyormuş? Hiç. Üzülme, zorlama, baskı yapma, yargılama, ceza verme. Bu dünyada hürriyet, öbür tarafta hesap ve ceza, öbür tarafta Allah tarafından verilecek.
Evet. Şimdi bak Yahya çok güzel dedin de. Mesela biliyorsun bugünlerde oldukça yaygın işte okullarda öğrencilerde deizm yaygınlaşıyor deniyor. Nedir deizm? Tamam, ben Allah'a inanıyorum ama şu anlattığınız din aklıma yatmıyor. Şimdi bir de bugün gene çok yaygın bir şey var. Sakın insanlara Kur'an okumayın, meal okutmayın. Meal okumaya karşı da çok büyük bir tepki var, değil mi?
Çok.
Ya. Niye? Çünkü meal insanların dinini bozuyor diyor.
Deist yapıyormuş.
Deist yapıyormuş. Niye? Çünkü işte okuduk, iman, inanç hürriyeti var değil mi? Sonuna kadar var. İşte zaman zaman söylüyoruz, hani bir ülkede bir insan göğsünü gere gere ben kafir oldum diyemiyorsa orası İslam ülkesi değildir diyoruz ya, bu ayetlerin hükmü değil mi? Adam kafir olacaksa olur, sana ne kardeşim?
Ya onlar, Rabbi biz değiliz.
Ya ben Rabbi biz değiliz. Peki bizim bu insanlara karşı nebevi siyaset diye dersimizin başlığı var ya, Resulullah aynı zamanda Medine'de siyasi lider. Bu insanlara karşı ne yaptı? Yani bir devlet başkanı olarak bunlar arasında bir ayrım yaptı mı? Sen şu, siz şu şu işleri yapamazsınız. Şimdi sizi hapse atacağım. Siz şu, zaten diyemediğini sen ayetlerden hep bir şekilde okudun. Şimdi bakın, Kur'an-ı Kerim'in son inen surelerinden Tevbe suresinden okuyacağız. Burada Tevbe suresinin 99. ayetinden başlayalım. Hatta yok, 97'den başlayalım. Allah-u Teala burada diyor ki: El-a'rabu eşeddu kufran ve nifakan ve ecderu en la ya'lemuhu hududa ma anzelallahu ala rasulihi. Bu çöllerde yaşayan, Medine'nin çevresinde yaşayan Araplar, bunlar kafirlikte de, münafıklıkta da böyle çok şeydirler. Yani çok ileri seviyededirler, çok iyi şey yaparlar, bu işi becerirler. Bir de Allah'ın indirmiş olduğu ayet şeyle koyduğu sınırları bilmemek konusunda da daha şey durumdadırlar. Uygun bir durumdadırlar. Çünkü çöllerde dolaşıyor, öğrenmiyor yani. Vallahu alimun hakim. Bunların durumlarını iyi bilen Allah'tır. Doğru karar veren de O'dur. Peki, şimdi bunlar bir Medine'ye giren, çıkan, sürekli iş yapan, mal getiren, satan Araplar. Ve minel Arabi, ama onların içerisinde şu vardır: men yettehidu ma yunfiku mağremen. Ya bir harcama yaparsa, bunu kendisi için bir zarar olarak kabul eden vardır. Ve yatarabbasu bikumü devair, sürekli şunların başına bir bela gelse de rahat etsek diye hep beklerler. Bak, Medine'deki Resulullah'a karşı şeyler. Aleyhim dairetüsse, o kötü şey, olaylar, kötü kurgular onları şey yapacaktır diyor. Etkileyecektir. Vallahu semi'un alim. Allah onların ne yaptığını dinliyor ve biliyor. Peki, emnel arabi men yu'minu billahi vel yevmil ahir. O çevredeki o şeyler içerisinde, Araplar içerisinde Allah ve ahiret gününe inananlar vardır. Ve yetekhidu ma yunfiku gurubati indallah ve salavatir rasul. Allah'ın yapmış olduğu harcamaları, verdiği vergi, yaptığı harcamalar, bunları Allah'a, kendini Allah'a yaklaştıracak bir vesile olarak bilir. Yani Allah rızası için yaptığı işler olarak bilir. Ve Resulullah'ın da desteğini alacak bir şeyler olarak bilir. Ela inneha gurbetun lehum. Evet, o yaptıkları harcamalar onlar için bir yaklaşma vesilesidir. Yani manevi yaklaşma vesilesidir. Seyudhilihumullah fi rahmeti. Allah onları kendi rahmeti içerisine alacaktır. İnnallaha gafurur rahim. Allahü Teala İnsanların eksiğini, kusurunu tamir eder ve onlara ikramda bulunur. Yani bu tür insanlar için. وَالسَّابِكُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ. Bir de Mekke'ye ilk gelen muhacirler var. Medine'ye, yani söyledim. Mekke'den yaşama imkanları ellerinden alındıkları için Medine'ye gelen muhacirler var. İlk gelenler. Vel ansar, bir de bunlara yardım edip kucak açanlar var. Mallarını, evlerini paylaşıyor, yiyeceklerini paylaşıyor, her şeyini paylaşıyor. Vellezine tevauhum bi ihsan, bir de arkasından bunlara samimiyetle uyan insanlar var. Radiyallahu anhum ve radu anhum. Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı. Niye? Allah onları öyle bir rahatlatmış, mutlu etmiş ki. Elhamdülillah. Ne güzel yaptık da buralara geldik diyorlar. Ve a'adde lehum cennatin tecri min tahtihel enhâru cennatin tecri tahtihel enhâru hâlidîne fîhe ebede. Allah onlar için içinden ırmaklar akan bahçeler hazırlanmıştır. Hazırlanmış. Orada ölümsüzleşecekler ve sonsuza kadar yaşayacaklar. Velikel fevzül azim. İşte büyük kurtuluş budur. Allah cümlemize nasip etsin. Ha, ve mimmen havlekum münafikun. Çevrenizde iki yüzlüler de var.
Minel
Arabi. Ve mimmen havlekum minel Arabi münafikun. Çevrenizdeki o bedevilerden münafıklar var. İki yüzlüler. Ve min ehlil medineti. Medine halkından da var. Meradu alen nifaki la te'alemuhum. Yani münafıkla öyle bir uzmanlaşmışlar ki münafıklıkta. Sen onları tanımazsın ya Muhammed. Yani onların içlerini, kalplerini bilmezsin, tanımazsın. Sen yanına geldikleri zaman sen dört dörtlük Müslüman zannedersin. Nahnu alemu, onları biz biliriz. Senu'azzibuhum marrateyn, onları iki kere azap edeceğiz. Bir, yalan söylemelerine karşılık sizi aldatmalarının cezasını çekecekler. Bir de kafirliklerinin cezasını çekecekler. Thumma yuraddun ila azabin azim, sonra da ahirette büyük bir azaba çarpılacaklardır. Ve aharuna atarafu bidunubihim, bir grup münafık da var ki suçunu itiraf etmiş. Tamam kardeşim, ben doğru ben inanmıyorum ya. İnanmıyorum. Önce Müslüman gözüküyordu, sonra vazgeçmiş. Evet. Halatu amelen salihan ve ahare seyyen. Evet, iyi bir şey kötü bir şeye şey yapıyor. Yani iyi bir şey nedir? Yalan söylemiyor. Kötü bir şey gene kafirliğe devam ediyor. Yalan söylemiyor ama kafirliğe de devam ediyor. Asallahu yetubu aleyhim. Belki Allah bunları affedecektir. Çünkü hiç olmazsa yalan söylemiyorlar ya. Bunlar ilerisinde doğru yapma durumları olabilir. Tevbe edebilirler bunlar. Evet.
İnnallâhe gafurur.
Evet, tamam. Şimdi tamam, bu şeyini kaybediyorum. İnnallâhe gafurur rahim. Allahü Teala gafur ve rahim. Yani bunları kırdıklarını, döktüklerini tamir eder, koruma altına alır ve ikramda bulunur. Yani bunların bu yanlışlarından vazgeçtikleri zaman kişiliklerindeki kırılmalar, dökülmeler Cenab-ı Hak tarafından tamir edilir. Şimdi bakın, Medine'de okuduk. Kim var? Kafirler var, değil mi? Hem de acayip böyle şiddetli. Kim var? Münafıklar var. Kim var? Efendim, münafıklığından vazgeçmiş, kafirliğini ishar etmiş olan insanlar var. Kim var? İlk muhacirler var, onlara yardım edenler ve onların arkasından giden samimi müminler var. Şimdi Medine'nin içerisi inanç açısından nasıl? Karma karışık değil mi?
Zenginlik.
Zenginlik.
Kozmopolit.
Ya Allah rızası için Medine'yi bize böyle mi, Resulullah'ın Medine'sini böyle mi anlatıyorlar? Birkaç tane münafık var, onlar da sonradan zaten gitmiş. Abdullah bin Selül ölünce her şey bitmiş, değil mi? Bu Allah'ın kitabı ya. Peki bütün bunlara karşı Allah Resulullah'a ne emrediyor? Bakın, Kur'an-ı Kerim'den başka hiçbir yerde duyamayacağınız şeyleri okuyorum. Hud min envalihim sadakaten. Ya Muhammed, onların mallarından sadaka al. Sadaka ne demek? Müminse Allah'a bağlılık vergisi. Kafirse devlete bağlılık vergisi. Onlar dediği kim? Kafir değil mi? Açıkça kafir olan, münafık olan, münafıklığını itiraf eden ve mümin olan. Hepsinden alınan vergi birbirinden farklı mıymış? Hepsinden de sadaka al diyor. Aynı vergiyi alacaksın. Peki bir sosyal farklılık var mı? Yok. Müslümandan zekat alınır, kafirden haraç alınır, bilmem işte şeyden cizye alınır. Böyle bir şey yok.
Zaten bu, münafığı bilemezsin bile diyor hocam.
He, münafığı zaten bilemezsin. Peki, bak diyor ki, tutahhiruhum ve tüzekkihim biha. Bununla onların içlerini temizlersin. Ne demek? Ya ben kafirim ama bu hem nebi hem devlet başkanı. Acaba benden haberi olsa ne olur? Yani her an beni buradan atabilir, dükkanımı kapatabilir, evimden çıkarabilir. Çünkü hep öyle alışmışlar. Çok tedirgin bir hayat yaşıyor. Onların içlerini temizlersin. Çünkü imanda bir baskı yok ya. E peki sen adamın iş yerine baskı yaparsan, senden daha fazla vergi alacağım dersen, bu baskı değil midir? Yok sen kişi başı vergi vereceksin, baskı değil midir? Peki, ondan sonra ve salli aleyhim. Onlara salat et. Bak şuraya, ne mana vermişler Allah rızası için. Ya buna inanmayan çocuklar haksız mı? Ya böyle bir meal olur mu? Allah'tan korkun ya. Şuraya bakın. Bak okuma, yanlış yazdıklarından emin olduğum için bu sözleri söyledim. Doğru yazma ihtimalleri yok. Biraz sonra niye yok? Onu hep beraber şey yapacağız inşallah, göreceğiz. Bak diyor ki, onların mallarından onları kendisiyle arındıracağın ve temizleyeceğin bir sadaka, parantezde zekat al. Ya onların içlerini temizlemene vesile, temizlemene, yani onları rahatlatacaksın ve geliştirmelerini sağlar. Yani tamam, adam yatırım yapacaksa yapsın. Daha çok mal getirecekse getirsin. Fabrika ne kuruyorsa kursun. Çünkü iman konusunda bir baskı yok, vergi konusunda da bir şey yok, değişiklik yok. Allah bunu söylerken arkasında ne diyor? Ve onlara dua et. Ne duası ya? Ya kafirlere dua edilir mi? Allah-u Teala bunu yasaklamıyor mu? وَلَا تُصَلِّ عَلَى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ اَبَدًا diyor, değil mi? Onlardan münafık, onların herhangi birisi öldüğü zaman onlara destek verme. Evet, namaz, cenaze namazını kılma diye tercüme edilebilir. Bak ne diyor? وَصَلِّ عَلَيْهِمْ onlara destek ver. Yani sosyal hayattan da işlerini yürütsün, destek ver. Sen onların korumasını sağla, güvenliğini sağla, iç güvenlik, dış güvenlik, bunları sen sağla. Bu o da ona karşılık.
Alınacak vergiyle yapılacak şeyler anlamında.
Tabii. Zaten aynı surenin 60. ayetinde de gene sadaka kelimesi geçiyor. İnnemâ sadakâtü lil fukara, sadakalar, onu zekata çevirmişler. Yahu kardeşim bak burada, sen ona destek ver diyor. Niye? İnne salateke sekenun lehum. Senin vereceğin destek onları rahatlatır. Sana karşı bir o şeye girmezler. Tamam, ben inançsız da burada yaşayabiliyorum demek ki derler. Benim işime dokunmayacak, eşime dokunmayacak, evime kimse gelmeyecek. Ben iç ticareti, dış ticareti, her şeyi yapacağım. Her türlü işleri yapacağım. Evet. Vallahu semi'un alim. Dinleyen ve bilen Allah'tır. Bak bu böyle olmasına rağmen, şeyde yine aynı surede innema sadakat, sadakalar diye geçmesine rağmen, yani burada, bak burada da buna zekat diye mana vereceklerdir. Bak sadakalar demiş, parantez içerisinde zekatlar demiş. Bu gene bir gelişmedir. Allah'tan bir farz olarak ancak fakirler, düşkünler, zekat toplayan memurlar, kalpleri İslam'a sındırılacak olanlar, köleler, borçlular, Allah yolunda cihad edenler, yolda kalmış yolcular içindir. Yani bunların içerisinde herkesi ilgilendiren sosyal, yani bu 8 sınıf üzerinde çalıştığınız zaman bir devletin bütün masrafları burada geçer. O zaman ondan inanan da inanmayan da herkes de eşit yararlanır. İnanan inanmayan herkes de eşit vergi verir. Ama daha sonra tabii bu din tanınmaz hale gelince her şey değiştirilmiştir. Zekat sadece Müslümandan alınır demiştir. O da yetmeyince Çünkü zekat konusu da maalesef öyle bir tahribata uğramıştır ki mezheplerde, inanılır gibi değil. Şimdi bakın, görüyor musunuz nebevi siyaset? Resulullah nasıl kısa sürede hakimiyet kurdu? Mekke'yi Resulullah fethetti. Mekkeliler ona neler yapmamışlardı? Onu yaşatmamışlardı. Medine'ye 3 kere ordu göndermişlerdi. Üçüncüsünde bütün Arap Yarımadası'nı Yahudileriyle, müşrikleriyle, bütün Yarımada'yı harekete geçirerek Medine'de Müslümanları boğmak için ellerine gelen her şeyi yapmışlardı. Peki bu insanları Resulullah Mekke'yi fethettikten sonra onlardan herhangi birisinin, yani bizim Erzurum'un tabiriyle tavuğuna kış ödedi mi? Hiç kimseye bir şey yok. Herhangi birisini evinden çıkardı mı? Herhangi birisinin elindeki bir çöpü aldı mı? Bırak şeyi yani. Ya da Hayber'i fethetti Resulullah. Herhangi bir kimseyi evinden çıkarıp herhangi bir kimseye bir şey yaptı mı? Dolayısıyla herkes bakıyor ki, bak mesela Kur'an-ı Kerim'in şahitliğiyle, yine Tevbe suresinin baş tarafında bu ayetlerin şahitliğiyle Mekke'de 2 türlü müşrikler vardı. Mekke müşrikleri. Bak Tevbe suresinin ilk ayetlerini açalım. Şimdi burada diyor ki Allah-u Teala, Beraetü minallahi ve rasulü ilellezine ahettüm minel müşrikin. Bu Mekke'yi fetihten önce Hudeybiye antlaşması yapılmıştı. Antlaşmayı bir grup bozmuş, bir grup bozmamıştı. Antlaşma bozulduğu için Resulullah Mekke'ye girmişti. Fesihu fil ard. Bu beraetü minallahi ve rasulü ilellezine ahettüm minel müşrikin. Antlaşma yaptığınız müşriklere Allah tarafından bir ultimatumdur. Allah ve Resulü tarafından. Fesihu fil ardı 4 eşhur. Bak Mekke'ye girmişler. 15 ay sonra gelen bir şey. Bir ayet. Yeryüzünde dolaşın diyor. 4 ay daha dolaşın. Peki. Ve'alemu ennekum gayru mucizat. Bilin ki siz Allah'ı aciz bırakamazsınız. Yani Allah'ın dinine karşı çıkmaktan vazgeçin. Ya bu doğru bir şey değil. Ve ennallâhe muhsil kafirin. Allah kafirleri perişan eder. Bak her şeyinizi kaybettiniz. Ülkenizi de kaybettiniz. Biraz düşünsenize. Ve âdânü minallâhi ve rasûlihi ilennâs yevmel haccil ekber. Haccil ekber günü, yani Kurban Bayramı'nın 1. günü Mekke'de Allah ve Resulü tarafından bir şeydir. İlandır. İnne Allahe beli'un minel müşrikin. Bilin ki Allah bu müşriklerden beridir. Allah bütün müşriklerden uzaktır. Allah müşrikleri desteklemez. Ve Resuluhu, Resulü de öyle. Fe in tubtum fe huve hayrun lekum. Ama dönüş yaparsanız sizin hayrınıza. Siz yararlanırsınız bundan. Ve in tevelleytum fe alemu ennekum gayru mucize. Ama devam edersiniz yolunuza. Bilin ki Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. Ve beşşirillezine keferu bi azabin elim. O kafirlere de ki müjde müjde, acıklı bir azap çekeceksiniz. Siz bunu mu bekliyorsunuz? İllellezine ahattum minel müşrikin thümme lem yengusukum şeye. Bakın bunlar Mekke'de yaşayan müşrikler. Resulullah Mekke'ye girmiş, bir tane müşrikin burnu kanamamış. Kendini o kadar, kendini öldürmek için karar alan kişiler bunlar. Ondan sonra da diyor ki antlaşma yapıp da sümme lem yenkusuykum şeyen, o antlaşmada size karşı herhangi bir noksanlık yapmayan, antlaşmaya aykırı davranmayanlar var ya, çünkü o da ikiye ayrılmış. Bir müşriklerden bir grup anlaşmaya uyuyor, bir grup uymuyor. Hudeybiye antlaşmasına. Ve lem yudahiru aleykum ahaden, size karşı kimseye de destek vermemişse fe'etimu ileyhi mahdehum ila müddetihim, onlarla yaptığınız sözleşmeyi sonuna kadar şey yap, yerine getir. Yani o müşrikler Mekke'de kalmaya devam etsinler. Ama öbürleri ancak 4 ay kalabilir. Ondan sonra çıkacaklar. Çünkü bunlar her türlü suçu işlemişlerdi. Sizi bu ülkeden çıkardılar. Çıkarmanıza destek verdiler. Mekke'ye Bedir Savaşı için, Uhud Savaşı için, Hendek Savaşı için geldiler. Ve Hudeybiye Antlaşması'na uymadılar. Artık bunların işlemediği suç kalmadı. Dolayısıyla bunlar da size verdikleri şeyin, sıkıntının cezasını çekecek. Sizi bu ülkeden çıkardılarsa onlar da çıkacaklar. 4 ay içerisinde tevbekar olur, şey yaparlarsa problem değil. Yoksa çıkacaklar. Çıkmazlarsa öldürülürler. Şimdi bakın görüyor musunuz sonuçta? Yani bugünkü savaş hukuku içerisinde düşünürseniz hiç kimsenin hayal edemeyeceği bir hürriyet ortamı var. İşte biz bundan sonra Müslümanlar olarak bugünkü dünyaya onların Resulullah gibi bize hayran kalabilecekleri bir yapıyı göstermek zorundayız. Bugün dünya çok büyük bir bunalım içerisine girdi. Her geçen gün daha da fazla giriyor. Şimdi bu insanlar bilmeli ki Müslümanlar bize karşı bir güneş gibi olurlar. Güneş gibi aydınlatırlar. Bize her türlü yardımı, desteği verirler ama bizim Müslüman olmamızı şart koşmazlar. Bunu bilsinler. Öyle bir hürriyet ortamı olmasa zaten bir kişinin Müslümanlığını da kavrayamaz, anlayamazsın. Ama eskisi gibi hürriyet ortamını ortadan kaldırırsak işimiz çok kötüdür. Şimdi bakın, Batı'da olan bir şey var. Batılıları geliştiren asıl olay Fransız İhtilali'dir. Çünkü Fransız İhtilali'ne kadar kilisenin inanılmaz bir baskısı vardı. Onu kısaca Vedat'tan bir dinleyelim.
Bugün kilise inanç hürriyeti konusunda inanç hürriyetini desteklediğini her fırsatta dile getiriyor. Ancak kilisenin bu söylemleri aslında hocamızın da dediği gibi bir zorunluluktan kaynaklanıyor. Fransız İhtilali aydınlanma devrimi sonrasında laisizmin Avrupa ülkeleri üzerinde etkili olmasıyla kilise bütün gücünü kaybetti aslında. Bu gücü kaybetmesinden dolayı da mecburen inanç hürriyetinden yana görünmek zorunda kaldı.
Ayakta durabilmek için.
Evet. Ancak bunun öncesinde Orta Çağ Avrupa'sına baktığımız zaman durum hiç de öyle değil. Yani kilise hiç de öyle inanç hürriyetlerinden yana bir tavır takınmıyor. Orta Çağ'dan önce de aslında böyleydi. Mesela 3. yüzyıllarda da daha kilise yeni yeni şekillenirken konsil kararlarına aykırı görüşler ortaya koyanlar ciddi şekilde işkencelere maruz kalıyorlardı. Özellikle Arius'çular vesaire. O dönemde ciddi işkencelere maruz kaldılar, öldürüldüler. Orta Çağ'da da 1252 senesinde ilk defa Katolik Kilisesi Engizisyon Mahkemelerini kuruyor. Bu mahkemelerin kurulmasının amacı Orta Çağ ülkelerinde dinsizliğin yayılmaya başlaması gerekçesi. Bu dinsizlik içerisinde Müslümanlık, İslam ve maniheizm ilk sırada geliyor. Bunların bu ülkeler, Avrupa ülkeleri içerisinde yayılmaya başlamasının önünü almak amacıyla kilise böyle bir mahkeme kuruyor. Bu mahkemeler ne yapıyorlardı? Bu mahkemeler dinsiz olduğunu tespit ettikleri insanlara önce işkenceler yapıyorlar. Bu işkencelerle onlara suçlarını itiraf ettirmeye çalışıyorlar. Suçlarını itiraf ettikten sonra da onları öldürüyorlardı. Bu öldürme işleminden sıradan bir şekilde öldürülmezlerdi. Yakılarak öldürülürlerdi. Yakılarak öldürülmenin bir sebebi vardır. Tanrı günahkarları yakarak öldürür. Yani geçmişte helak olaylarına bakıldığı zaman işte Lut kavmi olsun vesaire. Burada günahkarların yakılarak öldürülmesi aslında işte o toplumdan lanetin silinmesi için Allah bu metodu kullanmıştır diyor kilise. Dolayısıyla günahkar olan bir kişi, sapkın olan bir kişi yakılarak öldürülmelidir ki onun ölümüyle birlikte o lanet de o toplumun üzerinden kalksın diye. Çünkü kilisenin ortaya koymuş olduğu temel iddia şuydu. Günahkar olan bir kimse sadece kendisine zararlı değildir. Aynı zamanda o topluma da zararlıdır. O dönemde yaşanan kıtlıklar, kuraklıklar, hastalıkların tamamı o toplumun içerisinde yer alan dinsizler, işte günahkarlar üzerine yıkılmıştır. Bir yerde bir kıtlık varsa mutlaka orada bir dinsiz vardır, bir sapık vardır. Onun yüzünden Allah'ın laneti oraya nüfuz etmiştir. Onun yakılarak öldürülmesi lazım ki o toplumdan o lanet ortadan kalksın. Mesela 1492 senesinde yine Engizisyon mahkemeleri İspanya'da çok ciddi katliamlar yapıyor. Bu katliamların sebebi de oradaki insanların dinsiz olması. Yani tamamen inançlarından ötürü bu insanlar katlediliyor. Yapmış oldukları herhangi bir suçtan ötürü, başkaldırıdan ötürü değil.
Endülüs'te yaklaşık 24 bin Müslüman yine yakılarak öldürülüyor bu Engizisyon mahkemeleri tarafından. Tek gerekçe Müslüman olmaları.
Yahudiler de öldürüldü tabii.
Yahudiler de öldürülüyor. Tabii öldürülenler sadece insanlar değil, onlara ait olan kütüphaneler yakılıyor. El yazmaları imha ediliyor, sanat eserleri imha ediliyor. Bu dönemde yaklaşık 1 milyon cilt kitabın Katolikler tarafından imha edildiği söyleniyor. 80 bin adette el yazmasının yok edildiği yakılarak bu dönemde söyleniyor İspanya'da. Peki sadece bu katliamlar diğer din mensuplarına yönelik miydi? Değildi. Fransa'da Protestanlık biliyorsunuz 16. yüzyılda ortaya çıkıyor. Protestanlığın ortaya çıkması Katolisizm için yani kilise için ciddi bir tehdit oluşturuyordu. 1572 senesinde Fransa'da Aziz Bartolomeo katliamı denilen bir katliam gerçekleşiyor. Tam iki günde Fransa'da 70 bine yakın Protestan katlediliyor. Ve ev ev kapı kapı dolaşıp ne kadar Protestan ailesi varsa hepsi sokağa çıkartılıp çoluk çocuk erkek kadın demeden sokakta boğazları kesilerek öldürülüyor. Ve iki gün içerisinde 70 bine yakın insanın cesetleriyle dolup taşıyor Fransa. Yine bu insanların da tek suçu Protestan olmaları yani başka bir mezhebe dahil olmaları. Yine kilisenin
aslında o Protestanların biliyorsun bir Protestan grubu burada gelmişti konuşmuştuk onlarla. Onların da istekleri Tevrat'a ve İncil'e uyulsun diye istiyorlardı yani. Başka bir şey istemiyorlardı ama sonradan bu baskılar onları da değiştirdi.
Protestan aslında zaten yani protesto kelimesinden geliyor. Kilisenin bir takım yanlış uygulamalarını özellikle bazı insanları endülijans adı altında cennet belgesi vermeleri, bazı insanları cehennemle kendilerini tanrı yerine koymalarını protesto ettikleri için onlara protestan deniyordu. Tabii bu öldürme işlemleri, baskı işlemleri sadece protestanlarla da sınırlı. Yani başka din mensuplarıyla da sınırlı değildi. Mesela Giordano Bruno aslında bir Katolik rahibiydi. 16. yüzyılda yaşayan bir bilim adamı. Katolik rahibi aslında kendisi. Katolik mezhebine mensup bir insan. Ancak bilime de ilgi duyuyor. Bilimsel araştırmalar da yapıyor. Özellikle astronomi alanında araştırmalar yapıyor. Bu araştırmaları esnasında ortaya koymuş oldu. Bazı görüşlerden dolayı bu kişi de bakın Katolik olmasına rağmen Engizisyon Mahkemesi tarafından yargılanıyor. 7 yıl hapiste yatıyor. Burada işkenceler çekip suçunu itiraf ettirilmesi için işkence ediliyor kendisine. Suçunu itiraf etmiyor. Ve 7 yılın sonunda hapis cezasının sonunda 1600 senesinde o da diri diri yakılarak öldürülüyor. Bu kişi de dini bir görüş ortaya koymamasına rağmen sırf ortaya koymuş olduğu bir takım bilimsel bilgilerin Katolik inancıyla çelişmesinden dolayı öldürülüyor hocam.
Tamam.
Yani inanç özgürlüğü, düşünce özgürlüğü orta çağda bu şekilde.
Tamam. Şimdi tabii bu şey Fransız ihtilali gerçekten son derece önemli bir olaydır. Mesela ben şahsen o zaman orada olsaydım ben de onlara katılırdım yani. Çünkü kilisenin kendini ilah ilan ettiği bir ortamda buna karşı halkın verdiği bir mücadele başarılı olunca insanları herkes istediği inançta kalabilir şeklinde bir inanç hürriyeti ortaya çıktı. Ondan sonra biliyorsunuz batıda bir gelişmeler oldu. Yani Allah'ın yarattığı insanlar kendi fıtratlarına yönelmeye başladı, gelişmeye ama o sırada batılıların elinden tutacak yani buraya şey gelmişti, Tübingen Üniversitesi'nden bir hoca gelmişti. Neydi? Dietmar Mitti değil mi adı? Ona işte Allah'ın yarattığı ayetleri o zaman okumaya başladınız dedim. Burada işte Vedat'ın yanında oturuyordu. Bir de Allah'ın indirdiği ayetleri birlikte okuyabilseydiniz, Avrupa'nın bugün içine düştüğü sıkıntıya düşmezdiniz dedim. Ben onlara burada şunu söyledim. Siz bittiniz dedim. Bitiyorsunuz değil. Ben hep öyle derim Avrupa'da onlarla görüştüğüm zaman. Siz bittiniz derim. Onlar da bitmedik demezler. Doğru. O zaman dedim ki gelin Allah'ın yarattığı ayetleri okudunuz. O hürriyet içerisinde indirdiği ayetlerle birlikte okuyun. Hem şey yapın. Siz Avrupa'yı kurtarın hem de dünyaya İslam'ı birlikte anlatalım. Şimdi o hürriyet ortamı Avrupa'yı geliştirdi ama Avrupa'da tabii şey olmadığı için Allah'ın kitabı indirdiği kitapla bir yön gösterilemediği için kısa sürede yolları darmadağınık oldu. Hatta Katolik Kilisesi'nde kilisenin iç organizasyondan sorumlu kardinalle görüşürken aynen şunu söyledi bana, dedi ki kilise bitti, bitiyor demedi. Merkezi ayakta tutuyoruz ki belki yarın Katolik olmak isteyen olursa olsun. Avrupa'da ateist falan diyorlar ya, insanlar ateist falan değil. Kiliseyi tanrı olarak kabul etmedikleri için kilise bunları ateist diyor. Şimdi Türkiye'de aynı şey var. İslam ülkelerinde, mesela Türkiye'de bir din hürriyeti var. Eskiden din hürriyeti bizde de yoktu. Bakın size şu kitaptan okuyacağım. Bu kitap Haşiyet İbn Abidin. Ben İstanbul Müftülüğü'ndeyken bu bizim fetvada elimizden bırakmadığımız kitaplardandı. Şimdi burada siz Şeyhülislam Ebu Suud'u nasıl bilirsiniz? He, söyleyin bakayım. He? Çok iyi bilirsiniz değil mi? He, dur bakalım. Bakalım bunu okuduktan sonra aynı şeyi söyleyecek misiniz? Burada Ebu Suud'dan şöyle şey yapıyor. Bakın dördüncü ciltte, evet dördüncü cilt 235. sayfa, diyor ki bu kitabı yazan, Ebu Suud'un maruzatında şunu gördüm ki bu bizim Süleymaniye Kütüphanesi'nde maruzatın orijinalini getirdim, gerçekten var. Ondan sonra diyor ki ona bir öğrenci soruyor, bir hadis okuyor öğrenci yanında, diyor ki Nebimizin sallallahu aleyhi ve sellem bütün hadisleri doğru mudur diyor. Bununla amel edilir mi? Diyor ki bak, bu soru tarzı ona inanmadığını gösteriyor diyor. Onun için bu soru tarzıyla kafir oldun. Tevbe etmezsen öldürülür. Talebe hocasına bu soruyu soruyor. Ama diyor, bu sorunun içeriği Resulullah'ı hafife aldığını gösteriyor. Tevbe etsen de öldürüleceksin diyor. Şimdi bu ortamda bu talebelerden ne beklersiniz? Onun için Osmanlı, Selçuklu, Abbasilerden sonra sadece ezberleyen, ezberlediğini anlatan insanlar hoca olmuştur. Sorgulayanlar dışlanmıştır. Ama bugün Allah'a şükür, birkaç yeri burada anlatmıştım. Bu Tunus Nahda lideri Ghannouchi gelmişti bana. Dedi ki Abdülaziz Bey, sen duyuyorsun ki Türkiye'de yaşıyorsun dedi. Eğer dedi bir Arap ülkesinde olsaydın seni Allah rızası için çoktan öldürmüşlerdi. Yanlış mı? Şimdi bu ortamda ezber şey yok. Ama şimdi Türkiye'de sorgulama başladı. Adeta Fransız İhtilali'nden sonraki durum gibi. O sorgulamayı yaparken şey diyor ki, efendim talebeler efendim inanmıyor işte şeye kayıyor. Yav kardeşim, bak son olarak şunu okuyalım size. Sorgulama yapmayanların bu dini nasıl hale getirdiklerini millete meal okuyun diyoruz değil mi? Şimdi Yahya sen istersen o şeyden oku bir 30. şey Bakara 30. ayeti oku, onunla dersimizi bitirelim. Bak sen de buradan şeyi aç. Şimdi ikinize okutacağım.
Bakara 30 mu?
Bakara 30 oku. Sen de buradan şeyin İsra 2. ayeti aç. Bu Diyanet Vakfı'nın meali, bu da Diyanet İşleri Başkanlığı'nın meali. Tamam.
Evet. Hatırla ki Rabbin meleklere ben
yeryüzünde... Hatırla ki. Kim hatırlıyor? Siz hatırlıyor musunuz böyle bir olayı? Bak hatırla ki. Devam et.
Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım dedi. Onlar
bak bizler... bir halife yaratacağım diyor yeryüzünde. Bir halife yaratacağım. Dipnotunda halifeyi nasıl anlatıyor?
Halife vekil ve temsilci demektir.
Bak Allah'ın vekili, Allah'ın temsilcisi.
Evet, açık söylüyor zaten. Allah yeryüzünde iradesini temsil etmek üzere insanı yaratmış. Orada ilahi hükümranlığı gerçekleştirme görevini de ona vermiştir.
Bak. Bak Allah'ı temsil etmek. İnsanlar Allah'ı mı temsil ediyor yeryüzünde?
Vekil olarak.
Allah'ın vekili mi? Peki şu ayete, buradaki ayete göre, oradan da mealden oku Fatih. Mealden oku.
Evet, İsra suresinin 2. ayetinin meali. Musa'ya kitabı, Tevrat'ı verdik ve onu benden başkasını vekil edinmeyin diyerek İsrail oğullarına bir rehber yaptık.
Bak Tevrat, benden başkasını vekil edinmeyin, Tevrat'ın özeti değil mi? Bu neymiş? Beni, insanı vekil yaratmış. Peki bu iki ayeti okuyup da bu Allah'ın nasıl sözü olur demeyecek mi öğrenci? Hoca da cevap veremeyince sen dinsiz oldun diyecek. Eskiden olsaydı sus öldürürüm derdi. Zavallı zaten bu soruyu soramazdı. Devamını oku. Vakit bitti ama kusura bakmayın. Evet.
Evet, bizler hamdinle seni tesbih ve takdis edip dururken yeryüzünde fesat çıkaracak, orada kan dökecek birini mi yaratacaksın? Bak, dediler.
Peki İstanbul valisi bir yere giderken bir vekil bıraksa valinin yetkileri dışında başka bir şey yapabilir mi? O zaman vekil Allah'ın yaptığını yapacak değil mi mecburen? O zaman kan dökecek. Ne demiş oluyorlar? Senden çektiğimiz yetmiyor mu? Bir de başımıza bunu bela ediyorsun demiş olmuyorlar mı? Peki bu nasıl Allah'ın sözü olur? Devam et.
Allah da onlara sizin bilemeyeceğinizi herhalde ben bilirim dedi.
Herhalde ben bilirim. Ah ne güzel. Ah. Ya peki bunu okuyup da bu kitap Allah'ın kitabıdır diyecek bir adam var mı yeryüzünde? Bu ne Allah aşkına ya? Allah'ın nasıl vekili oluyorsun? Bir insan Allah'ın vekili olabilir mi? Şimdi kendileri suçlu değil, öğrenciler suçlu. Öğrenciler bunları sonuna kadar sorgulayın. Bunların kafalarını balyozla kırın kardeşim. Hangi balyoz? Laf banyozuyla. Gerçek balyozla değil. Sözlerinizle bunları şey yapacaksınız. Susturacaksınız. Ya doğrudur şey yapsınlar. Halbuki ayetin meali ne? Allah-u Teala diyor ki, bir gün meleklere yeryüzünde muhalif bir varlık yaratıyorum dedi. Eyvah muhalif. Bir muhalif adam buraya gelecek dese hepiniz tedirgin olmaz mısınız? Ulan bu ne biçim bir varlık? Erkeği erkeğine muhalif, kadını kadınla muhalif, kadını erkeğine muhalif. Eyvah. Ulan şeyde bir kümeste sadece şeyler birbirine muhalif oluyor. Horozlar birbirlerini ya öldürüyorlar ya kovuyorlar. Ulan tavuklar da muhalifse, tavukla horoz da muhalifse bir tane kümes bile olmazsa o zaman bu insanlar şey yapar. Allah-u Teala olmayacak demiyor ki. Ama bilmediğiniz başka şey var. O ne? Bu insanlar bilim üretebilir. Adem Aleyhisselam'a işte bütün eşyayı öğretiyor Allah. Hadi bakalım diyor. O bilimi göster diyor. Ah bak sizin bilmediğiniz bu. O zaman insanlar hayvan gibi davranırsa, bugün işte Orta Doğu'da gördüğümüz gibi birbirlerini boğazlarlar. İnsan gibi davranırsa medeniyet ve hürriyet olur. İnşallah biz de bunu bir yeniden bir rönesans olarak kabul edersek İslam aleminde bu hürriyet ortamıyla bütün insanların hayran kalacağı bir yapı ortaya koyalım ve bütün insanlara Allah'ın dinini gösterelim. Allah yardımcımız olsun.